Ayrım 2, sayfa 28. Suriye gezim, Şam. Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Evvela şunu söyleyelim, bugünkü Suriye bizim Osmanlı devrindeki Suriye değildir. Çünkü 19. asırda Suriye bir eyalettir. Onun başkenti Şam'dır. Bu aşağı yukarı bugünkü Suriye'nin güney kesimidir. Halep hariç olmak üzere bu vilayete bugünkü Lübnan'dan da bazı bölgeler bağlıdır. Mesela Sayda ve Sur. Suriye çok eski bir yerleşim bölgesi, beşeri medeniyetin inkişaf ettiği yerlerden birisi ve bu özelliğini çöküntü zamanında, fakirlik zamanında daima korumuştur. Bizzat Şam tarihi arkeologların buluntularına göre 5-6 bin yıla kadar uzanmaktadır. Suriye aslında tarih olarak bir coğrafyadır. Fakat o bugünkü Suriye değildir. Çok daha geniş bir bölgedir. Buna Büyük Suriye veya Biladuş Şam denir. Aşağı yukarı içine bugünkü Filistin, Ürdün, Lübnan gibi bölgeleri de alır. Şam Beyler Beyliği 1516'dan beri yani Yavuz Sultan Selim Han'ın Mercidabık zaferinden beri Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Fakat Suriyeliler ondan evvel de Türklerin hakimiyetindeydiler. Selçukiler 11. asırdan beri Orta Doğu'nun hayatında yeni bir düzen kurmuşlardı. İşte o zamanki Selçuk idaresinin ardından Şam ve Halep Atabeyi, Nurettin-i Zengi, ardından Sultan Selahaddin-i Eyyubi ve onun idarecileri, nihayet Mısır Memlukluları ve Osmanlılar gelir. 4 asır sonra 1917'de bu dönem biter. Suriye ve bilhassa Şam 5000 yıla yakın bir yerleşim noktasıdır. Yavuz Sultan Selim Han 1516'da Mercidabık Meydan Savaşı'ndan sonra Suriye, Filistin ve bugünkü Ürdün'e girdi. 1517'de Ridaniye Savaşı'ndan sonra daki bu oldukça karışık mürekkep bir savaştır Mısır ele geçti. Ordu Kahire'ye girdi. Çok kişinin zannettiğinin aksine bu son derece zor ve büyük bir savaştır. Ve burada teknolojik üstünlüğü kendini göstermektedir. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı'nın askeri kuvvetleri bir Rönesans ordusu olarak ateşli silahları ve üstün teknolojiyi kullanmakla hatta Sina Çölü'nden geçip uygun mevsimde Mısır'a girmektedir. Bunun o güne kadar örneklerini görmek mümkün değildir. Roma devrinde Damaskus pahalı hayatın sürüldüğü, endüstrinin bulunduğu son derecede müreffeh bir ticaret merkeziydi. Bu özelliğini devam ettirmiştir. İmparatorun içinde devamlı çatışma alanı olmuştur. Bizans devrinde Suriye kilise kavgalarının merkezlerinden birisidir. İstanbul'daki kilise ile burası arasında doktriner farklar ortaya çıkmıştır. Suriye'nin Hristiyanları Kadıköy Konsili'ne karşı hareket etmişlerdir. Bu muhalif grup yani Suriye, Mısır ve Ermeni kilisesine monofizit denmektedir. Yani Hazreti İsa'nın uluhiyeti ve bu uluhiyetin tekliği üzerinde hiç münakaşa etmezler. Bir başka deyişle diyebiliriz ki Hazreti İsa'yı tamamen ilah olarak gören bir düşüncedir bu. Fakat bunu bu şekilde ifade etmek de doğru değildir. Suriye medeni bir memlekettir. Burada bulunan buluntular insanlığı bugün dahi hayrete sevk etmektedir. En önemlisi çölün ortasındaki Palmira denen ticari merkez Roma devrinde inkişaf etmiş bir yerdi. Bütün kervan yollarının kesiştiği bir şehir. Palmira, Romalıların şehrin yer aldığı vahanın zümrüt gibi parlaklığını izafeten verdikleri isim. O şehirdeki medeni eserlere baktığınız zaman, Helenistik ve Roma devirlerine rağmen Suriye'nin kendi eski kültürünü yaşattığını görürsünüz. Buradaki kumaş buluntuları, beşeriyetin en eski mükemmel buluntularıdır. Palmira, eski dünyanın tekstil dokuma endüstrisinin en iyi, en sağlam örneklerini sunuyor. Burada kullanılan renkler miladi 6. asra kadar pamuklu, yünlü ve keten dokumalarıyla meşhurdur. Bu dönemde yani Justinianus döneminde Bizans bir de Çin ipeklileriyle rekabete girişti ve Suriye ipekli sanayinin merkezi oldu. Çin'den ipek kozası kaçırılarak üretime geçirmişti. Palmira M.Ö. 2. asırda artık Aramca konuşulan ve deve nakliyatını ustalıkla yönettikleri için Basra Körfezi ile Akdeniz arasında kısa yoldan ticaretin yapıldığı ve odaklandığı parlak bir şehirdi. Helenistik ve Roma kültürünün büyük abideleri burada eski kültürü silmemiş, sadece onların ismini benimsemiştir. Uzaktaki Baal Mabedi yani Samilerin Zeus Jüpiter karşılığı tanrıdır. Astarte'nin adına kurulan mabetleri yani İştar, Afrodit adına kurulandır. Bu gördüğümüz alan tiyatronun ve agoranın bulunduğu yerdir. Palmira Müzesi'nde gördüğünüz gibi kadın figürlerinde rahip ve idarecinin kılıklarında bile İran'la Yunan, Roma dünyası bir araya gelmektedir. Burada her iki kültür de kaynaşmaktadır. Aslında Palmira bu bölgede Arapçanın konuşulduğu en eski yerlerden biridir. Kullanılan yazı da yine Nabati dil dediğimiz kaynaktan gelmektedir. Ama onunla Yunanca'nın gene bir arada bulunması da ilginç bir sentezdir ve bu muhteşem şehrin ticareti İran ve Roma Helen dünyası arasındaki bir kültürü de muhafaza ediyor. Deveyi çok iyi kullandıkları için ulaşımda yol kısalmıştır. İran Basra üzerinden Akdeniz'e ticaret buradan geçmektedir. O sayede zenginleşmiştir. Ünlü kraliçe Zenobia da burada 3. asırda Roma'ya karşı ayaklanmış fakat tabii muvaffak olamamıştır ki dünya tarihinin ünlülerinden bir portredir. İşte bu şehir Suriye'deki medeniyet katmanlarını ve buluşmasını gösterir. Suriye Osmanlı fütühatı altında eski ticari ayrıcalığını korudu. Her yer eserlerle donatıldı. Merkezi idarenin ağırlığı hep hissedildi. 16. ve 17. asrın tarihi budur ve onu en iyi anlatan da Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi, Şam sancağına bağlı aşiretleri sayarken bir tanesi Gazze'dir. O zaman büyüktü Şam vilayeti. Vilayetin bir sancağı da Tadmar'dır. Tadmar, Evliya'nın sözünü ettiği Palmira'dır. Tadmar sancağı, Evliya Çelebi'nin de saydığı gibi bir aşirettir ve Suriye'deki Tımar rejimine tabi olmayan yerlerdendir. O zaman Suriye, Takudüs'e kadar uzanmaktadır ve bu bölgenin aşiretleri yıllık bir vergi ödemektedirler. Aslında Samiler ve Araplar da buraya Tadmar derler. Halen de öyledir. 17. asırda Evliya'nın vergi ödeyen aşiretin toprağı olarak gördüğü Tadmar, Palmira. Yavuz Sultan Selim Han 1516'da burayı fethettiğinde Tadmar veya Palmira eski ikbalini kaybetmişti. Artık bir köydü. Osmanlı'nın geldiği Suriye böyle zengin katmanlara sahipti. Osmanlılar daha ilk anda imara giriştiler. Şam'da Salihiye denen bölgede ünlü İslam mutasavvufu Muhiddin Arabi'nin yanında Yavuz Sultan Selim Han 1517 kışını geçirdiği şehirde ilk camiyi ve eserlerini yaptırdı. Ardından gelen onun oğlu Halefi Sultan Süleyman Han, bizim Mimar Sinan elinden çıkan Süleymaniye Camii'ni yaptırdı ki bu bir tekkedir ve klasik Şam şehrinin dışındadır. Süleymaniye tam 16. asırda Osmanlı mimarisinin merkezileştiğini gösteren bir yapı. Yani Balkanlardan Orta Doğu'ya hemen her yerde artık İstanbul'daki üslup üzere tersim edilen camiler yer alıyor. Bugün askeri müzenin de müştemilatında yer aldığı Süleymaniye Camii'nde tarihin bir cilvesi olarak son padişah 6. Mehmet Vahidettin metfundur. San Remo'da vefat ettikten sonra Şam'a nakledilmiştir. Bugünkü Suriye hiç şüphesiz ki Arapça konuşan insanların ülkesi ama Arap dilinin eski Arami, Kaldani bilhassa Aramca ile çok ilgisi vardır, yakın dillerdir. Arada bir Asuri İmparatorluğu vardır, Asuri diliyle yakın ilgisi vardır. Dolayısıyla sokaktaki insanlara baktığınız, onları dinlediğiniz zaman bile bu birkaç bin yıl ile ilgilerini kurmak mümkündür. Dört asırlık Osmanlı dönemi Suriye'nin sulh devridir ve burada merkeziyetçi bir idare ve tımar sistemi tatbik edilmiştir. Yani bir bakıma bazı Osmanlı eyaletlerinden daha fazla merkeze bağlıydı. Suriye, yeni Osmanlı İmparatorluğu devrinde müreffeh ve merkeze oldukça bağlı, fazla hadiselerin ve isyanın çıkmadığı bir bölgedir. Suriye'nin önemi neydi? Bir kere bütün Doğu ticaretinin yayıldığı bir kentin kervan ticaret merkeziydi. Çarşıları, ipekçilik, sedefçilik ve dokumacılık merkezleriyle meşhurdu. Malumdur, bu malumat Şam'dan doğrudan doğruya Halep üzerinden Urfa'ya gidiyordu. Üç vilayetin merkezine ve üç şehrin arasında kalanlara baktığınız zaman, çağımıza kadar süren bir canlılığı, bir iktisadi kültürel birliği gözlemlemeniz mümkün olmaktadır. Bir kere Şam, Urfa-Halep ekseni birbiriyle çok yakından ilgisi olan üç şehirdir. Şehirlerin eserleri bunu gösterir. Diğer taraftan Şam, İslam dünyası için Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra üçüncü derecede gelen önemli bir şehirdir. Buradaki Emeviye Camii, Hazreti Yahya Merkadı, Ehli Beyt'in Merkadı ve İbni Arabi ve Takridi gibi din ulularının türbeleriyle tanınır. İstanbul'a paşalar şehir derler. Aslında semtlerin ismine bakarsak Şam'da pek aşağı kalmıyor. Nitekim buradaki Derviş Paşa ki Şam Beylerbeyi'ydi, 1574'te bu camiyi, yanındaki medresesini, hankah ve hamamı yaptırınca şehrin bu kesiminde bir takım binalarla bir mahalle oluştu ve dediğimiz gibi buraya Derviş Paşa'nın bulunduğu yere Cadde-i Dervişiye deniyor ki İngilizce tercümesi Dervişiye Lane'dir, İtalyancası da Lane. Bizde bu kelime için mahalle kullanılır. Bunun karşısında ise Yeşil Minare, Beylerbeyi Sinar Paşa'nın yaptırdığı, onun biraz aşağında ise 19. yüzyılın ünlü valisi Mithat Paşa'nın adını taşıyan bir cadde, çünkü çarşıyı okurdurdu. Onun yanı başında da siyasi bakımdan trajik bir tesadüf olarak Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hamidiye Suk diye bilinen ünlü çarşısı, yani havalinin en önemli kapalı çarşısı yer alır. Hamidiye Suk, 19. asır yapısıdır. Yanında Emeviye Külliyesi var. Emeviye Külliyesi, Roma devri eserlerinin agorasının üstüne kurulmuş, Roma devri çarşısının kalıntıları görülüyor. Ve bu sütunlardan birinin değil, birçoğunun üstünde de Memlük devrinde önemli fermanlar yazılmış. Bunlar çarşının ve şehrin asayişi ile ilgili emirnameler olduğu gibi, bazılarında da bazı gayrimeşru vergiler ve uygulamaların yasaklandığı ve kaldırıldığı bildiriliyor. Çok önemli olduğu için eski sütunları kazıyarak, üstüne hak edilerek ahaliye duyuruluyor. Emeviye Camii avlusunda duran ahşap ve koca dört tekerlekli vasıta bir top arabası değildir. Doğrudan doğruya Emeviye Camii'ni ve civardaki anıtları tamir etmek için kullanılan bir kaldıraçtır. O günden kalan bir eserdir. Bunun yanında Sultan Selahaddin Eyyubi'nin türbesine ve Türk şehitliğine geçeceğiz. Emeviye Camii yanında ünlü Selahaddin Eyyubi'nin türbesi yanındayız. Selahaddin Eyyubi Atabeylerden Nurettin Zengin'in yanındaydı ve Haçlı seferlerindeki büyük komutanlarıyla Haçlıları son bir darbeyle mukaddes topraklardan atan bir komutan olarak bilinir. Batı Avrupa tarihlerinde de bu yönüyle çok düşmanı olmasına rağmen çok takdirle yazılı. Selahaddin Eyyubi'nin mezarı yakın zamanlarda çok ilginç bir gösteriye sahne oldu. Kaiser Wilhelm 1890'lardaki Suriye-Filistin seyahati sırasında bu türbenin yanında ünlü bir nutuk attı. Dünyadaki 300 milyon Müslüman bilsin ki Kaiser onların dostudur diye. Bu İngiliz, Fransız ve Rusya'daki sömürgelere ve Rusya'daki Müslümanlara bir mesajdı. Sultan Abdülhamid'in müttefiki olduğunu iddia ediyordu. Biraz fazla gösteriş ama üzerinde durmak istediğimiz konu hemen türbenin yanı başındaki 3 hava şehidimize ait mezarlardır. 1914'te 1. Cihan Savaşı'ndan biraz evvel havacılığın henüz emekleme halinde olduğu bir dönemde 3 uçağımız İstanbul'dan Mısır'a uçtular. Bunlardan birisi hedefe ulaştı. Diğer 2 uçak düştü ve içindeki 3 şehidimiz buraya gömüldüler. Bu çok cesur bir denemeydi ve bir uçakta muvaffak olmuştu. Havacılık tarihimiz için asıl önemli olay budur ve Türkiye'nin çağdaş havacılığa intibak ettiğinde gösteren bir abidedir. Küçücük bir ortamda bile Şam şehrinin ve Suriye'nin ne kadar renkli bir tarihi olduğunu görüyorsunuz. Ve Osmanlı yönetimi böyle renkli bir yapının üzerinde hükmet ediyor ve bu 4 asır sürmüştür. Suriye yerel mimarisi ve Süleymaniye'de gördüğünüz gibi merkezileşmiş Sinan tipi mimariyle tipik bir Osmanlı eyalet merkezi görünümü alıyor. Hanlarla birlikte Şam çarşısı hayat bulur. Zaten bütün çarşı Osmanlı yöneticilerinin yaptırdıkları vakıf ve hanlarla doludur. Bunlardan bir tanesi 1608 tarihli Mesut Bey, 1732 tarihli Süleyman Paşa Hanı ve Esat Paşa'nınki 1753 tarihlidir ve Sidraniye Hanı gene 18. asra ait en önemli örneklerdendir. Böylelikle Şam'ın merkezinde paşalarımızın adını taşıyan semtler oluşmuş. Nitekim Eski Şam'ın aristokrat mahallesi ve birçok dükkanları bu bölgededir. Eski medreseler yanında 19. yüzyıldaki eğitim seferi yani idadiye, askeri idadi ve bazı okullar burada kurulduğu gibi Darülfünun Osmanlı ilk üniversite kurulduğunda Beyrut, Selanik, Konya gibi burada da bir yüksek okul yani bir tıp fakültesi açıldı ve bugüne kadar hayatına devam etti. 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir nevi Adem-i Merkeziyetçinin hükmettiği bir yüzyıldır. Tanzimat fermanlarından daha önce 2. Mahmut devrinde de bu dönem bitecektir. Esat Paşa el-Azm Suriyelilerin çok övündüğü tarihi figürdür ve yerel yetkileri bir kişide toplanırsa Balkanlarda olduğu gibi Suriye, Filistin ve Musul'da da bazı işlerin başarılacağı görülmüştür. Kasr el-Azm dedikleri Şam Beylerbeyi'nin konağı bugün Suriye Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Esat Paşa el-Azm 18. asır ortalarında kendisi için yaptırmış. Ablak tabir edilen Şam'ın taş işçiliği, taş süsleme sanatı göze çarpıyor. Kasr el-Azm'da çok ilginç bir noktada şimdi restore edilen Faysal Odası'dır. Osmanlı'ya karşı Lawrence ile birlikte ayaklanan Hicaz Şerifi Faysal, 1918'de Şam'da büyük bir Arap kırılığı kurmak için bulundu. Tabii Şam macerasının son hüsranla bitti. Kimse Faysal ve çocuklarına büyük bir Arabistan kurup da krallığını vermez. Bulunduğumuz odada bu manasız maceranın kalıntısı olarak duruyor. Fakat asıl önemlisi pek bilinmez. Nihayet Şam ordu merkezidir. Arabistan ordusu dediğimiz 5. ordunun mareşali Müşir Paşa, Şam valisinin yanında burada bulunurdu. Şam'ın önemli valileri ayrıca 19. yüzyılda önemleri dolayısıyla imparatorluk sonuna kadar devam etmişlerdir. Şam, Haç hareketinin merkezidir. Öteden beri Osmanlı'nın Şam Beylerbeyi aynı zamanda Emirül Hac'dır. Yani bugünkü Suudi Arabistan ile Hac Bakanı'nın görevini yerine getirir ve daha iyi getirdiğine hiç şüphe yoktur. Çünkü hadisesi bir şekilde buradaki su yollarının tamiri, köprülerinin tamiri, han ve hankahların bakımı ve en başta tabii hacıların seyahati için asayişin temininden sorumlu bir validir. Hicaz'a ve bu nedenle ki 19. yüzyılda Sultan Abdülhamit Han sadece Türkiye'den değil bütün İslam dünyasından toplattığı bağışlarla Türk mühendislik ve ustalarının ilk atılımlarıdır bu aynı zamanda. Şam'dan başlayarak Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demiryolu'nu burada inşa ettirmiştir. Şam istasyonu Hicaz Demiryolu'nun başlangıcıdır. En büyük istasyon binasıdır. Şık, güzel bir binadır. Ve buradan Medine'ye kadar giderdi. Maalesef 1. Dünya Savaşı'da bu demiryolu tahrip edilmiş olup el an kullanılamayacak durumdadır. Osmanlı döneminin 2 büyük vilayeti bu ülkededir. Şam ve Suriye bizim tarihimizin hem klasik dönemde hem de 19. yüzyılda en ilginç olayların cereyan ettiği yerdir. Osmanlı tarihinin hiçbir safhası yok ki Suriye onun içinde olmasın. Bir yerde Evliya Çelebi'nin ne kadar büyük bir yazar olduğunu, bir dahi olduğunu ve Osmanlı coğrafyasını Kudüs'e kadar başarıyla çizdiğini Suriye seyahatnamesinden anlıyoruz. Bu bütün Arabistan'ı tasvir eden bir seyahatnamedir. Onun kaleminden tarif edilen bu kültür katmanları, bu zengin ülke Evliya Çelebi'nin kalemi kadar ustalıkla tarif edilemez. Devir 17. asırdır. Halep. Suriye, tarih ve coğrafyada kaleleriyle ünlüdür. Gerçekten de yeryüzünde çok az memleket vardır ki Suriye'nin kalelerine, hele çok berkitilmiş kalelerine sahip olsun. Bu kadar kaleye rağmen Suriye ülkesi uzun bir tarih boyunca bir takım istilacı orduların gelip geçmesine mani olamamıştır. Belki de bunlar yüzündendir ki çok çeşitli kalelere sahiptir. Bu ülkede en azından Haçlılara ait iki tane mükemmel kale olduğu gibi bilhassa onlardan sonra Eyyubilerin yaptığı kaleler de görülür. Hatta bunlardan bir tanesinin Palmira'da olduğunu ve yanlış olarak Ma'anoğlu Fahrettin ismini taşıdığını görürsünüz. Çünkü o bile Osmanlı'ya karşı bir süre için burayı bir müstahkem mevki gibi kullanmaya kalkışmıştı. Halep Kalesi ilginç bir şey. Bir ovanın üstündeki tabii bir kaya bloğunun üzerine kurulmuştur ve Nurettin Zengi zamanında ve daha evvel Hamdaniler devrinde Seyfü'd-Devle zamanında ortaçağ Arap İslam mimarisinin en keskin askeri yapısı olarak bilinir. Halep Kalesi gerçekten muazzam bir kütle, bir askeri eser ve bu aşağı yukarı Abbasi hakimiyetinin zayıfladığı zamanda mahalli bir Arap hanedanı olan Hamdanilerin zamanında vücuda gelmiş bir eserdir. Seyfü'd-Devle zamanında kale şehre biçimini vermiştir. Haçlı seferleri sırasında Suriye'nin bu kesimi Haçlılara karşı direnişi temsil ederdi ki Selçuklu İmparatorluğu'nun atabeylerinden olan Zengiler tarafından bu direniş yürütülmüştür ve Nurettin Zengi'nin yetiştirdiği adamlarından ve aslen Kürt olan Selahaddin Eyyubi, İslam ve Avrupa tarihinin çok ünlü bir komutanı ve hükümdarıdır. Daha sonra Eyyubiler Hanedanı ile bu kalede hakimiyet devam etmiştir. Halep Kalesi bugün de gerçekten ovaya hakim ve dünya kültür mirasının nadide parçalarından biridir. Osmanlı mülkünün en önemli parçası Kanuni Süleyman Han döneminde kendi renklerine kavuşmuştur. Nitekim Memlük devrinden kalan eserlerde o dönemin ve bilhassa Suriye'nin yerel mimarisinin özellikleri, ana hatları çok hakim olduğu halde Mimar Sinan asrında merkezi bir mimari üslubun hakim olduğu görülür. Bununla birlikte Suriye çok önemli taş işçilerinin ve ustalarının bulunduğu bir bölgedir ve kendi özelliklerini Osmanlı devrinde de koruyabilmektedir. Nitekim işte Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı Hüsreviye denen cami, onun yanı başındaki çarşı, hamam, medrese gibi eserler, biraz ötede Mehmet Paşa'nın Beylerbeyliği zamanında yapılan El Adliye denen cami ve gene onun etrafındaki çarşının bazı bölümleriyle Halep'in klasik yapısı tamamlanmaktadır. Biraz ötede Halep'in dış surları yer almaktadır. Şimdi şu büyük çarşı ki kapalı çarşıdır, Osmanlı'nın Urfa, Halep, Şam, Bursa gibi büyük Anadolu şehirlerinin başlıca müesseseleridir. Sadece İstanbul kapalı çarşıda değil, burada da çarşının içinde bu bölümleri görüyorsunuz. Mesela Memlükler devrindeki Nehasin Bakırcılar Çarşısı, Hamamül Nekkasin Bakırcılar Hamamı gibi eserlerin yanında Vezirhanı, İstanbul Çarşısı denen bölüm gibi yerler ilave edilmiştir. Halep Çarşısı tam bir kapalı çarşı olarak önemli tamirat görmüştür. Burada Halep bölgesinde bilhassa Eyyubiler döneminde çok enteresan bir askeri yapının varlığı söz konusudur. Halep'te aslında Selçukiler de her yerde olduğu gibi hükmettiler ve Ulu Cami'nin üzerindeki minare onların devrinde bilhassa ortaya çıkmıştır. Halep Kalesi, Nasuhi Matruki yani Osmanlı minyatür sanatının ünlü ustası askeri ressam tarafından çok ilginç bir biçimde resmedilmiştir. Ama daha ilginci şüphesiz ünlü gezginimiz Evliya Çelebi'nin notlarıdır. Halep koskoca bir vilayet. Beylerbeyi'nin varidatı adeta sonsuz. Kendisine bağlı bir takım aşiretler var ve salyane dediğimiz vergiyi ödüyorlar ama asıl vilayetin tımarlı sayısı hayli kalabalık. Sayısı bini geçiyor ve bunun yüz küsuru ziyamet dediğimiz 50 bin akçe yıllık gelire yaklaşan dirliklerdir ve tabii 900 sipahinin de bulunduğunu düşününüz bu bin kılıç sahibiyle birlikte. Halep Beylerbeyi kendisi de paşa sancağından aşağı yukarı 2000 askerli orduya katılıyor. Yani İran ve Bağdat'a yürüyen ordular 16. asırdan sonra veya Rumeli tarafında savaşa çağrıldığı zaman 2000 askerle Halep Beylerbeyliği'nin katıldığını düşünelim. Bu şehrin en ilginç tarafı adeta bir Osmanlı Memlük yarışmasına sahne olmasıdır. Yavuz Sultan Selim Han 1516'da bu bölgeyi Osmanlı mülküne kattıktan sonra bilhassa Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Halep'i idare eden paşaların önemli eserleri görülmüştür. Nitekim kalenin yanı başındaki Hüsreviye, biraz ötede Dukakinzade Mehmet Paşa'nın yaptırdığı El Adliye Çarşısı da yapılan tamirlerle bizzat çarşının içinde İstanbul Çarşısı denen bir bölüm bunun en iyi kalıntılarıdır. Çok gayret edilmiştir. Nasıl edilmesin ki? Daha kalenin dibinde Yalboğa denen Memlük Bey'in askere yaptırdığı hamam bugün bile işliyor. Öbür tarafta El-Utruş dediğimiz Etrus Camii gene Memlük devri beylerinden biridir. Ve hamamın ve cami gibi eserlerin içinde bir takım hanlar da Memlük devrinden kalmadır. Onun için Osmanlılar Halep gibi ünlü bir ticaret merkezinde eli avuca sığmaz Türkmen aşiretlerinin gezindiği bölgede çok eski fahiş şehir nüfusunun yaşadığı bir yerde birbiri ardından bir takım eserleri yapmak, ekonomik ve içtimai hayatı kontrol altına tutmak zorundaydılar. Bu, Halep'te 19. asırda da devam etmiştir ve Osmanlı mülkünün damgasını taşıyan şehirlerden biridir. 19. yüzyıldan kalan marif müesseseleri içinde, biraz ötesinde bir hemşire okulu, Halep'teki istasyon binası ve daha saymakla bitmeyecek bir takım binalar, 19. asırda doğan, bugün daha çok Hristiyan nüfusun oturduğu Aziz diye dediğimiz şık semt ve buradaki zengin binalar bunun bir göstergesidir. Halep, imparatorluktan 1. Cihan Harbi'nden sonra koptu. Çünkü savaş bittiği gün ordularımız henüz buradaydı ve Cumhuriyet devrinde burada 150'likler dediğimiz mütareke dönemi İstanbul hükümetinin Ankara'ya muhalif politikacılarının yığıldığını görüyoruz. Çok ilginç bir nokta, İstanbul'daki ünlü Mevleviler de Halep Mevlevihanesi'ne gelmişlerdi. Mevlevihane, Halep için önemli Osmanlı müesseselerinden biridir. Acaba bunun sebebi nedir? Çok fazla Anadolu'ya yakındır. Bu vilayetin bugün Antep ve Urfa ile birlikte bir bütün teşkil ettiğini ve buradaki içtimai kültürel hayatın derin izlerini taşıdığını unutmayalım. Hatta minarelerde okunan ezanda bile İstanbul usulü bir makam ve mukabele sezilmektedir. Bu havasından dolayı Halep, bugünkü Türkiye'ye daha yakın bir kültürel merkez konumundadır. Bazı lokanta, otel, restoran gibi yerler vardır ki bunlar adeta tarihin buluşma yeridir. Mesela Ankara'daki Karpiç, bilhassa 2. Cihan Harbi sırasında böyle bir yerdi. Halep'in 20. yüzyıl başında inşa edilen Baron Oteli de bunlardan biridir. Baron Oteli'nin sahibi Mazlum Yan Koka adıyla bilinen ve cenazesine yüzlerce kişinin katıldığı ünlü bir Ermenidir. Fakat asıl ünü, otelin 20. yüzyıl Orta Doğu tarihini çizen kişilerin buraya birbirlerinden habersiz olarak devam etmeleridir. Nitekim savaştan sonra ünlü Arabistanlı Lawrence burada kalmıştır. Bugün onun imzaladığı hem de Türkçe fatura vitrinde duruyor. Ama asıl önemli misafir Mustafa Kemal Paşa'ydı ve sonraki general ünlü kurmay subay Asım Gündüz'dü. Kim bilir o Baron Oteli ki bugün öteki otellerin arasında küçülüp kalmış son devre Osmanlı tarihinin ve Orta Doğu'daki patlamalarının nasıl bir şahidiydi. Malumunuz Bağdat hattı hiçbir zaman tamamlanamamıştır. Bu 2. Abdülhamit döneminde verilen bir imtiyazdı. Fakat bir noktadan sonra yavaş ilerlemiştir. Nitekim hat Torosları aşıp Mezopotamya'ya doğru uzandığı vakit Halep halkı da sayısız dilekçelerle müracaat etti ve bu hattın şehirlerine bağlanmasını istedi. Bugün de Türkiye'nin Suriye'nin diğer şehirleriyle bağlantısı buradan kurulmaktadır. Ve 20. yüzyılın başından beri buradaki bina hizmet vermektedir istasyon olarak. İtalyanlar Suriye şehirlerinde sadece Memlükler devrinde değil sonraları da yaşamışlardır ve İtalyan ticari kolonisi 18. asırda bile çok önemli bir yer tutmaktaydı. Aslında Osmanlı Suriye'sinde inkişaf eden şehirlerden biri de Hama'dır. Hama, Evliya Çelebi'nin tabiriyle ta 8 mil öteden adeta duyulan dolabı ile meşhurdur. Bu su dolabı döndükçe Hazreti Muhammed'in ismini zikrettiği için dolabı muhabbet diyorlar. Tabii ki Osmanlılardan çok önce yapılan sulama tesislerinde kullanılan, bugün bile görülen muhteşem eserlerdir bunlar. Aslında Hama'daki ünlü Esat Paşa Hanı ve camiini Evliya, o malum üslubu ve bilgisiyle Bahçesaray'daki Mehmet Giray Han'ın hamamına benzetmekte, ikisinin aynı olduğunu söylemektedir. Doğrudur. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda bir taraftaki eser, diğer bir tarafta da görülmekte, birbirini mimaride aynı üslup takip etmektedir. Suriye halkı şaşılacak derecede iştiyakla Türkiye Cumhurbaşkanı'nı beklediydi. Bu sadece Cumhurbaşkanı ziyareti bekleyen kuru bir merak veya Baas Partisi'nin nutukları paralelinde anti-Amerikan bir gösteri de değildi. Hele bu sonuncusu hiç değildi. Suriye halkı rejimin katılığından bıkmış görünüyor. Türkiye'yi de bölgede barışı sağlayacak ve refahı getirecek bir unsur olarak değerlendiriyor. Bu inceliği Amerikalıların anlamadığı malum. Boşuna didişmeyi seviyorlar. Ama bizde de herkesin tam anladığı söylenemez. Aslında ABD diplomasisinin duyarlıları çalışsa, Türkiye'nin uzlaştırıcı görevini en çok onların alkışlaması gerekir. Bütün Araplar aynı Arap değildir. Arap toplumları birbirinden farklıdır. O toplumların içinde de bazı topluluklar birbirinden farklıdır. Sınırın ötesindeki Suriye, üstelik sınır boyunda Osmanlı nüfus kağıdıyla doğan ihtiyarlardan henüz anne demesini öğrenen bebelere kadar Türkçe konuşan bir nüfus var. Turizm kapasitesi yüksek. Kaynakları Türkiye'den gidecek girişimcilerle bitiştiği zaman harikalar yaratacak bir ülke söz konusu. Türkiye ara buluculuk yapacak tek unsur ve bu bölgeyi geliştirebilecek tek usta. Etrafımızdaki bazı şeylere başka gözlükle bakmamız gerekiyor. O başka gözlük de kendimizinki.